Bölüm 18, sayfa 166. Ne işiymiş bu? Bu bir can işidir beyim. Can mı? Can, evet. Genç bir can. Masum bir can. Hiç günahı, kusuru olmayan bir can. Benim narıma yanan bir can. O canı kurtarmak için kendi canımı vermeye hazırım, kaymakam. Mümkün olsa da beni onunla değiştiriverseler, onu salıverip beni alsalar. Sadık Ağa, lafı uzatma, anlat. Sadık Ağa ta ilk tehdit mektuplarından başlayarak ayrıntılı bir biçimde başlarına gelenleri anlattı kaymakama. Ailesinin devlete olan bağlılığını ispat etmek için Şeyh Sait günlerine kadar döndü. Arşivlere bakarsan bütün bu anlattığım bilgileri bulabilirsin diye teminat da verdi. Teminata filan gerek yok, ben sizleri iyi tanıyorum Sadık Ağa dedi kaymakam. Cengiz'in hiçbir suçu olmadığı ortada. Sizin yanlış kararınızın cezasını o çekiyor zavallı. Haklısın, parayı onunla göndermek yanlış oldu kaymakam. Hayır ağam, tehdit edilmeye başlayınca polisi haberdar etmemeniz yanlış olmuş. Keşke parayı öderken eşkıyaya tuzak kurdursaydınız. Onlar hem yakalanırdı hem başınıza bunlar gelmezdi. Yaptık işte bir hata. Bunun vebalini torunum çekmesin. Yardım edecek misin beyim? Önce bulalım onu, dua et ki hayatta olsun. Yoksa yardım neye yarar dedi kaymakam. Önce yaşadığını öğrenelim. Kapı vuruldu, 10 yaşlarında bir kız elinde 2 kupa, köpüklü ayran ve peşinde kara gözlü bir başka kız çocuğu ile içeri girdi. Kupaları Sedir'in önündeki sehpaya bıraktı. Bunlar benim torunlar dedi ağa. Biri yetim, diğeri öksüz. Gördüğün gibi hayat çok ucuz buralarda. Kaymakam, bu aile çok can kaybetti yılların içinde. Kimini töre kurşunu, kimini kan davası, kimini trafik kazası aldı. Artık ölümün o biber gibi acısını koklamak istemiyorum bir kere daha. Cengiz torunumu bulursan, sağ ve salim kalmasına yardımcı olursan, sana hayat boyu can borcum olur. Hiçbir borcun olmaz Sadık Ağa. Torununu nereye aldıklarını araştıracağım. Bunu da doğru söylediğini bildiğim için ve biraz da torunun adı Cengiz olduğundan yapıyorum. Cengiz babanın adı mıydı kaymakam? Ölü Doğan oğlumu bu adla gömdüm ağa. Askerlik arkadaşımın adıydı. Allah onu nur içinde yatırsın. Sana da nice hayırlı oğullar nasip eylesin. Amin dedi kaymakam. Küçük kızlar çıktıktan sonra kaymakam da ayağa kalktı, elini uzattı ev sahibine. Sadık Ağa sıkıca tuttu elini kaymakamın, bir şeyler söylemek istedi ama laflar boğazına düğümlendiği için hiçbir şey diyemedi. İki adam gözleriyle konuştular, kaymakamın dürüst, berrak bakışları, elimden geleni yapacağım diyordu. Ağanın göz pınarlarında yaşların titreştiği kederli gözleri ise Allah senden razı olsun der gibiydi. Cengiz birkaç gündür burada olduğunun hesabını kaybetmişti. 10 gün mü, 20 mi yoksa aylardır mı yatıyordu burada bu daracık havasız koğuşta? Zaman kavramını çoktan yitirmişti. Başlarda sımsıkı sarıldığı umudunu da artık her sabah ayağa dikilip önce İstiklal Marşı'nı, sonra andımızı bağıra bağıra söylediği ve yanlış yaptığı takdirde sopa yediği, iğrenç çorbalara bayat ekmekleri katık ederek karnını doyurmaya çalıştığı, diğer tutuklularla birlikte helalar tıkalı olduğu için pisliklerin yüzdüğü yerlerde hacet giderdiği ve gün aşırı nöbet ona düştüğünde bu pislikleri temizlemek zorunda kaldığı yeni bir yaşamı vardı. Odalarına başka mahkumlar da getirilmişti. Havalandırmaya, kelepçeli elleri birbirine zincirlenmiş olarak çıkartılıyorlar. Haftada bir damla damla akan buz gibi suyun altında yıkanmaya çalışıyorlar. Güneş batar batmaz ranzalarına yatırılıyorlardı. Yattıktan sonra konuşmak yasaktı. Şikayette bulunmak yasaktı. Şikayet edenler hortumla ıslatılıp öyle dövülüyordu. Soru sormak da yasaktı. Sorularının yanıtı küfürdü, tepkilerinin yanıtı dayak ve işkenceydi. Cengiz'in koğuşundaki yaşlı adam dayaklı soruşturmadan döndüğü günün ertesinde yatağında ölü bulunmuştu. Sabah tekmilini almaya gelen erin emrine karşı gelerek bir türlü yatağından kalkmayınca Er şiltesini hücrenin ortasına savurmuş, ihtiyarın gövdesi şilteden fırlamış, ayakta hazır olda duran 5 kişinin önüne yuvarlanmıştı. ''Aa, bu ölmüş'' demişti içlerinden biri. Kadir ok gibi fırlamış, diğerlerinin şaşkın bakışları altında, ölünün şiltesinin altında kalan battaniyeyi kapıp kendi yatağına götürmüştü. Midesi bulanmıştı Cengiz'in. ''Seni gidi açık göz pezevenk'' diye bağırmıştı Er ama battaniyeyi kapmasına itiraz etmemişti. ''Ne yapalım yani? Sırtım ızgarada balık gibi oldu. Bu koğuşun madem en kıdemlisi benim. Sus ulan, sıçırtma suratına sırtına şimdi. Geç yerine. Hepiniz ben dönene kadar hazır olda kımıldamadan duracaksınız.'' Er cesedi aldırmak için yardım çağırmaya gitmişti. Cengiz ayaklarının dibinde kıvrılmış yatan adama bakmış, günlerdir ızdırap çeken yüzünde derin bir huzur görmüştü. Onun için umut artık susuzluğunu ispat etmek değil, buradan kurtulmaktı. Ne pahasına olursa olsun buradan kurtulmak, ister kaçarak, ister ölerek, evet evet belki de en temiz yol buydu, bir an önce ölmek. Cengiz kayboluşunun 5. ayında duruşma öncesi soruşturma sürecinin tamamlanmasını bekleyen gözaltındaki terör zanlılarının kapatıldığı askeri karargâhta bulundu. Duruşma tarihi, ilçesindeki kaymakamın ısrarlı ricaları ve suçsuz olduğuna dair tabassutuyla öne alındı. Aklandı ve köyüne döndü. Döndüğü gün çiftlikte babasının kolunda toprağa dökülmüş sonbahar yapraklarını hışırdatarak ağır ağır evine doğru yürürken anası ve akrabaları onu tanıyamadılar. 9 kilo vermişti. Simsiyah saçların arasından tutam tutam beyaz teller gözüküyordu. Sol elinin parmakları büklemiyordu. Ön dişleri kırıktı ve kuyu gibi çökmüş gözlerinde genç yaşına hiç yakışmayan, ürpertici bir ifade, biber kıvamında bir acı vardı. Acı ve nefret. Yaşlar gözlerimden iplik gibi iniyor, uzanıp Zelha'nın önünde duran ses kayıt makinesinin düğmesine basıyorum. O çoktan bitti, boşa dönüp duruyordu, sen fark etmedin diyor Zelha. Niye haber vermedin? Başka kaset takardım. Takacaksın da ne olacak? Bir daha dinleyecek değilsin ki. Öğrenmek istediğini öğrendin işte. Doğru, öğrendim. Hep öğreniyorum, her gün öğreniyorum. Demin dedin ya Zelha, kaset boşa dönüp duruyordu. Sen fark etmedin diye. Benim hayatım bu işte. Boşa dönüp duruyor. Boşa, boşa, boşa. Ben hiç fark etmiyorum. Hep bir ümitle bekliyorum. Hep bekliyorum ama hep boşa dönüyor. Al şunu da burnunu sil. Bana kağıt peçetelerden birini uzatıyor. Sümkürüyorum kağıt peçeteyi. Haydi ağlama artık. Olan olmuş. Olanlar olmasaydı keşke. Keşkelerin faydası yok Nevo. Boş ver. Ben hiçbir şeye ağlayamıyorum artık. Duvar gibi oldum. Boğazımda bir tıkaç var. Ne aşağı iniyor ne yukarı çıkıyor. Söyleyecek söz bulamadan oturuyorum öylece. Kime yanayım? Cengiz'e mi, babama mı, dedeye mi, Türk olsun, Kürt olsun, dağlarda ölen gençlerine mi, vurmaktan, kırmaktan, küfürden ve işkenceden başka çıkar yol bilmeyen insanlarına mı bu cennet vatanın? Kime küfredeyim, kime kızayım? Bizi buralara getirdikleri için, politikacıya mı, kime kızayım? Milliyetçiye mi, bölücüye mi, askere mi, esnafa mı, hacıya mı, hocaya mı, yobaza mı, kime, kime? İçim eziliyor, açlıktan mı eziliyor, üzüntüden mi, dinlediklerimin vahşetinden mi bilemiyorum. Elimi çantama daldırıp elmaları çıkartıyorum. Birini Zelha'ya uzatıyorum, alıyor elimden hart diye ısırıyor. Ben de kendi elmamı ısırıyorum, suyu süzülüyor ağzımın kenarından. Siz kanatmadınız mı ellerime elma çiçekleri? Ne müthiş bir güzellikle çiçeğe dururdu elma ağaçları. Beyaz gelinlik giymiş taze gelinlere benzerlerdi. Bembeyaz pıtrak pıtrak tomurcuklar fışkırırdı dallarından. Çiçekleri Zelha ile koparır, büker, taç yapar başımıza koyardık. Bağırışırdık sonra, biz gelin olduk, biz gelin olduk. O çiftlikte ve o yaşta gelin olmanın dışında hiçbir gelecek hayal edemezdik. Bembeyaz rüyalara yatardık. Büyüdüğümüzde düğünümüz birlikte yapılacaktı. Başımıza elma çiçeklerinden taçlar takacaktık. İçinde elma, erik çiçekleri açan bir büyük bahçemiz, bahçemizde birbirine yakın evlerimiz olacaktı. Çocuklarımız her birimiz için ikişer kız, ikişer oğlan birlikte büyüyeceklerdi, bizim gibi ve sonra birbirleriyle evleneceklerdi. Akraba olacaktık böylece, hiç ayrılmayacaktık. Büyüdük, yollarımız ayrıldı, bahçelerimiz, dünyalarımız ayrıldı, birbirimize uzak şehirlerde ayrı ayrı evlendik. Elma çiçeklerinden taçlar takamadık başımıza, hüzün taçları taktık, bize hiç yakışmayan. Akraba olmayı hayal ederken neredeyse düşman olduk birbirimize. Ah Zelha, neden, neden? Arkadaşımın anlattıklarını dinlerken ona kıyasla ne şanslı olduğumu fark ettiğim için bir sızı gibi ince bir utanç duyuyorum yüreğimin derininde. Benim şikayete hakkım yok. Ben bir şehir kızıyım. Kuma nedir bilmeyen, tutuklanmamış, işkence görmemiş, kan davasında canı yanmamış, sadece dinlediği öykülerin dehşetiyle kederlenen, daha ne kadar çok dinler ve kederlenirsem çektiğimiz acılarda eşitlenecekmişiz gibi deşip deşip duruyorum arkadaşımı. Zelha, Cengiz eve döndükten sonra onu gördün mü sen? Elbette gördüm. Eve döndükten sonra şehre gitmedi zaten, köyde kaldı. Niye? Ben hiç onu görmedim peki. Kimselerin yanına çıkmazdı ki, bir acayipti. Ben bilemezdim tabii, küçükken bütün bunları. Onu da öyle kafadan biraz çatlak zannederdim bizim Sülü gibi. Hayret, o kadar geldim gittim sizin çiftliğe, hiç rastlamadım ona. Dedim ya, insan içine çıkmazdı, kimseyle konuşmazdı diye. Ninem hocalar getirtir, muskalar yazdırır, okutup dururdu torununu. Kurşun döktürür, leylek boku yaktırtırdı. Hiç faydasını görmedi Cengiz bu koca karı dermanlarının. Sadece babana çıkmış bir kere. Neyse, boş ver. Anlatsana, boş ver dedim ya. Nasıl boş veririm Zelha? Bitir başladığın lafı. Babamın yanına niye çıkmış, teşekkür için mi? Dedem ve amcam öyle zannetmişler. Yani onu gözaltından kurtardığı için elini öpecek filan zanmışlar. Babam sevmezdi el öptürmesini. O da öpmemiş zaten. Beni keşke çıkartmasaydınız da orada öleydim demiş. Yaşayacak can kalmadı bende. Ne onurum ne hevesim var artık demiş. Ben bir hiç oldum kaymakam diye bağırmış babana. Benden bir hiç yaptınız, bir hiç. Sonra çok ayıp bir şey daha yapmış. Dedem çok kızmıştı. Ne yapmış? Susuyor Zelha. Söyle Zelha, ne yapmış? Tükürmüş. Ne? Babama mı? Yok, yere tükürmüş. Babam ne yapmış? Ben sözümde durdum, torununu getirdim evine. Şimdi sıra sende Sadık'a demiş. Sen de onu yeniden hayatla barıştır. Sonra da kalkmış gitmiş. Ayıp etmiş babama. Hem de nasıl? Ama kopmuştu hayattan Cengiz, mecnun gibiydi. Bari akıllandı mı, yeniden hayata döndü mü sonra? Uzun bir süre çiftlikte hiçbir yere çıkmadan oturdu. Dişçiye bile gitmedi kırık dişlerini yaptırmaya. Kimselerle görüşmedi. Gözlerini duvara diker, öyle bakar dururdu. Birileri gider gelirdi onunla konuşmak için. Dedem oralardaysa izin vermez geri yollardı gelenleri. En sonunda Cengiz dağa çıktı Nevo. Aa ki ne a? Bir daha görmediniz mi onu? Gördük. Birkaç kere geldi çiftliğe. Geldi, gitti. Gizlice elbette. Her seferinde dedem çok uğraştı teslim olması için. Arada bir dağdan inenlere af çıkıyordu ya, haber gönderip dururdu zavallı. Cengiz'in son gelişinden sonra çiftliği bastılar, arama yaptılar her yerde. O son oldu, bir daha gelmedi zaten. Babam bu yüzden gözden düşmüş olmalı Zelo. Nasıl yani? Onun koruyup kolladığı kişi dağa çıkınca tabii valiliğin önü kesildi işte. Vali olamadı mı baban? Olamadı. Urla'da kaymakamken erken emekliliğini istedi sağlık nedenleriyle. Hay Allah! Tevekkeli dedem sadece kendini değil çok kişinin başını yakacaksın derdi Cengiz'e. Zelo, bu terör belası gerçekten çok kişinin başını yaktı. Teröre isteyerek mi başvurdu insanlar Nebo? Yani durduk yerde. Bir gün daha çıkalım da spor yapar gibi adam öldürelim dediler, öldürelim dediler, öyle mi? Seslerini duyurmak adına bir şeyler yapmaları gerektiğini kabul ediyorum. Ama bu noktaya kan dökmeden de gelinebilirdi. Belki daha yavaş olurdu ama kesinlikle gelinirdi. Sahiden inanıyor musun dediklerine? Elbette inanıyorum. Kan döküldü de ne oldu Zelo? Kazancı ne oldu kan dökenlerin? Bir sürü ölü, bir sürü yaralı, yığınla acı hatıra. Dünya hızla değişiyor. Bu değişime ayak uyduramayanların vay haline. Tüm direnenler sonunda değişimi kabul etmek zorunda kalacaklar. Yoksa insanlar da, milletler de, dinler de çağın dışına düşecek. Bu değişimde şiddet yok, kan dökmek yok, konuşmak, uzlaşmak, anlaşmak var. Sen Cengiz'in halini bir göreydin, çiftliğe döndükten sonra böyle konuşmazdın. Cengiz insanlıktan çıkmıştı. İçi boşalmış gibiydi. Ne uyku uyuyordu, ne yemek yiyebiliyordu. Karıncayı incitmeyen adamın gözünü hırs bürümüştü. Barınamadı bizim yanımızda. Senin savunduğun süreci bekleyemedi. Kendine ve diğerlerine yapılanların hesabını görmeye gitti. Kan dökmek yanlıştır deyip duruyorsun ama sakin bir insandan bir canavar yaratmak da kan dökmek değil mi bir yerde? Öyle ama bu canavarları karşılıklı yaratıp duruyoruz Zelha. Sizinkinler yaptıkça bizimkinler, bizimkinler yaptıkça sizinkinler yangına körükle gidiyor. Lanet bir kan davasına dönüştü bu iş. Görmüyor musun? Siz ve biz diye çekişip durmak sadece daha fazla acıya mal oluyor. Ne olurdu yani makul bir çözüm için imkansızı istemekten vazgeçseniz? Bak şu anda uzlaşmaya yatkın bir hükümet var başımızda. Tekrardan kan akmaya başlarsa halk galyana gelip yine sertlik yanlarını taşıyacak iktidara. Hepimizin canı yanmaya devam edecek. Cengizlerin dağlardan inip aramıza karışmaları şart Zelo, şart. Bizim Cengiz dağdan inemez Nevo, dağda kaldı o. İner, inmez, inemez. Öldü Cengiz, vuruldu. Lafım boğazımda takılı kalıyor. Öylece bakıyorum Zelha'nın suratına alık alık. Ölü eli geçirilenlerden olmadığı için bir mezarı dahi yok gidip ziyaret edebileceğimiz. Askerler cesedini toplamadan bizimkinler kaçırıp gömmüş onu. Dedem çılgına dönmüştü. Gecelerce deli dana gibi dolandı bahçelerde. Ağaçlara, dağlara, yıldızlara avaz avaz haykırdı durdu aylarca. Sonra ateşlendi, yataklara düştü. Bir daha da iflah olmadı. Vaktinden önce çöktü. İki büklüm bir ihtiyar oldu. Hiçbir şeyle ilgilenmedi gayrı. Çiftlikten dışarı adım atmadı. Son nefesini verirken de hep Cengiz'e sayıklıyordu. Ya işte böyle Nevo. Bizimkinler dedi Zelha. Kim onlar? Cengiz'in cesedini askerlerden saklamak adına ailesinden de esirgeyenler. Dede beni dizlerinde uyutan o canım dede bizimkinlerden mi onlardan mı biz kimiz onlar kim? Bir banka reklamı vardı bir ara yoktur birbirimizden farkımız diye. Bizlerden ve onlardan birer kadın işte şimdi şu anda karşılıklı ağlaşıyoruz oturmuşuz. Birbirimizin acısı bir diğerinin yüreğini yakıyor. Yüzümde nasıl bir ifade belirmiş, çaresizce çırpınışım, isyanım yüzüme vurmuş olmalı ki. Senin kabahatin değil diyor Zelha bana. Takma bana, bakma bana öyle suçlu suçlu. Ama beni ikna etmeye de çalışma. İkna olamam kardeşim, canım çok yanık, çok. Benim de canım yanık, benim de sevdiklerim savrulmuş sağa sola. Babam hak etmediği muameleye maruz kalmış. Layık olduğu mevkiye gelememiş. Kim bilir kaç kere hesap vermeye çağrıldı İçişleri Bakanlığı'na ihtarlar aldı. Terörle hiç ilgisi olmayan bir genç adamı savunmayı, kollamayı insani görevi saydığı için kendi geleceğini kararttı babam. Sevgili, sevgili babam. Nereden bilebilirdi kurtarmaya çalıştığı delikanlının birkaç manyağın elinde insanlıktan çıkıp canavara dönüşeceğini? Hiç belli etmese de nasıl bir hicran vardı gönlünde kim bilir? Nasıl bir isyan? O annem gibi dillendiremedi isyanını, gururuna yediremedi. Üstelik iki ayrı kurşunla vuruldu babam. hiçbir suçu yokken yine hiçbir suçu olmayan Cengiz'in yüzünden, devletinden yediği kurşunun yanı sıra bir de karısı vurduğunu can evinden, ben kızı olarak bunca yaralandımsa annemin gidişinden kim bilir o neler hissetti. Nasıl sessizce gömdü içine utancını, acısını, ne karısına ne de üstlerine kafa tuttu. Ülkesine daha nice hizmetler verebilecekken bir kıyı kasabasında balık tutmayı seçti. Benim bu düşüncelerimi duysa ki hemen savunmaya geçer, toz kondurmazdı devleti, adım gibi biliyorum. Terörist damgası yemiş bir adama yataklık ettiğimi düşündüler. Elbette alnımdan öpecek değillerdi derdi. Cumhuriyet kendini kollamak ve savunmak zorundadır kızım. Askerin bir görevi de budur. Sınırları olduğu kadar ilkeleri de korumak ve savunmak. Bir başka kuşağın adamıydı canım babam. Bizler ordunun sadece sınırları korumasını istiyoruz artık. Bizim rekolte bozuk çıkmış olmalı ki vatan sevgisinin çeşnisi değişti. Bir sonraki kuşakta.